Ayrım 3. Kadın Öykülerinde İstanbul. Sayfa 31. Öylesine sarhoş oldum ki bir ara nerede olduğumu, ne yaptığımı tamamen unuttuğumu hatırlıyorum. Sızıp kalmışım. Sabah uyandığımda başucumda oturmuş, saçımı okşuyordu. "Bebeksin," dedi. "Bebek." "İnandın mı anlattıklarıma? Ne kadar da safsın. Sakın inanma. Saflığının derecesini sanıyordum." İşte o an film koptu ve çok fena karanlıkta kaldı aklımın içindeki durduğu yerde. Sadece görünmez değil, tanınmaz oldu. Kandırılabilir olmak, kanmak, inanmak, inandırılmak, anlamaya çalışmak, kabullenmek, saygı duymak, hoşgörü, sabır, şefkat, her türlü iyi niyet hislerim duman oldu. Rüzgara karıştı, dağıldı, uçtu, kayboldu. Belki bir umudum olabilirdi onunla. Yeniden tutunmak için hayata küçük bir sebep yeterdi bana. Ama bir yalancıyla asla, bir daha asla. Son bir öpücük kondurdum gamzesine ve "Hoşça kal," dedim. "Beni şu kazada öldü say. Hoşça kal." Çıktım, yürüdüm, gittim. Kulenin ara sokaklarına daldım. Buram buram tarih kokan eski taş yapılara bakarken kim bilir kaç nesil insanın benimkine benzer duygularla dolup taşıp gelip geçip göçüp gittiğini düşünüyordum. Ben de o bilinmez aleme karışacaktım çok geçmeden. 3 ay, 5 ay, neyse ne. Nasıl da büyüdü bir an gözümde. "Değiştir kızım bu düşünceyi, değiştir. Hayat yaşadığın kadarıyla var." Karaköy'ü boylu boyunca yürüdüm. Köprü altına girip bir kahveye oturdum. Sırtımı boğaza yasladım. Pierre Loti'yi seyre daldım. Ayasofya'ya, Süleymaniye'ye girmeden ölenler var İstanbul'da. Topkapı Sarayı'nı, Hisar'ı, Yedi Kule'yi görmeden koca bir hayat geçirenler var. Bu şehirde medeniyetlerin eşiğinde oturup kartpostal olarak çizilip kalıyoruz zamanın albümüne. Denizlerin kavuştuğu geçiş noktasındayız. Sahip olduklarımızın değerini bilmezsek, kurban rolü oynamaktan başka rol verilmez ki bize. Antik dönemlerden bu yana, Anadolu uygarlıklarında yaşamış tüm varlıkların yürüdüğü, büyüdüğü topraklar bunlar. Mutsuz olmamaya çalışmakla mutlu olmak arasında ne büyük fark varmış meğer. Herkesin anlama şekli başka. Bazı insan görsel hafıza kullanıyor, bazısı işitsel, kimi de dokunsal hafızayla hareket ediyor. Ben de garip bir koku hafızası var. Belki de bu şehre bu kadar tutkun olmamın bir sebebi de bu. Bu koku. Aşk da bir kokudan başka nedir ki? Koklayarak severim ben sevdiğimi. Yanımdaysa, kokluyorsam aşığımdır. Yanımda değilse en çok kokusunu özlerim. Ben neden yalnız bir insanım? Geç bunları, olumsuz düşünceleri at kafandan. İnsanın öleceğini bilmesi harika bir duygu. Zamanın ne kadar azaldıysa hızın o kadar artıyor. Düşünce hızından söz ediyorum. Yoksa hala köprü altındayım ve gözümü Pierre Loti'den ayırmadım. Bir ara 2 damla gözyaşı döktüm. Sadece 2 damla ama bıçak gibi keskin, ok gibi hızlı, kurşun gibi sıcak, iğne gibi delici. Öfkemi attım böylece ve iyi düşüncelere yönelttim fikrimi. Ne garip bir hayatmış, yaşadıkça daha çok şaşıyorum. Ne çok insanla karşılaşıp, tanışıp, hissedip, anlayıp yine ne çok garipsiyorum her şeyi ve herkesi. Bir türlü öğrenemedim şu iletişim denen mereti. Bir türlü binemedim feleğin salıncağına. Giremedim kahpenin oyun parkına. Ne zaman adım atsam her yer hınca hınç dolu. Herkes kapışmış her şeyi. Kaydıraktan tahterevalliye, salıncaktan trene, uçan etekten zincirlere, çarpışan arabalara kadar her yer, hatta güldüren aynalar bile hiç ummazdım doğrusu ama onların önü bile hınca hınç dolu. Gülmekten katılanların üstüne basa basa yer bulup çıkıyor, kendilerine bakıp gülüyorlar. Düşüp kalkıp yine devam. Her oyuncakta sıra var. Sıra bekleyenler öylesine sabırsızlar ki oyuncaklara binenler bekleyenlerin huzursuzluğu yüzünden eğlenemiyorlar. Dışarıdan oyun parkı gibi görünen bu yer aslında içine girildiğinde savaş alanından farksız. Bir farkla farksız. Savaş değil, oyun var. Oyun için savaşıyorlar. Ne garip, ne utandırıcı, ne mide bulandırıcı bir durum. Herkes burnundan soluyor. Oyun sırasını bitiren bir daha, bir daha sıraya giriyor. Bazısı hep aynı oyunun peşinde. Bir kısmı habire oyun değiştiriyor. en önemli özellikleri hepsinin daima oynamak istemesi. Oyuncular, çocuk olmadıklarından öfkelerini gizliyorlar. Tümünü 7 yaşına indirdiğimizi varsayıp yine bu sözünü ettiğim oyun alanında toplasak, ortaya çıkacak görüntüye işte o zaman savaş diyebiliriz. Oysa sadece oyun oynanmalı değil mi? Ne sade bir düşünce. Yetinemezler ki, oyun yetmez hiçbirine. Oyun bahçesinde olmak bile yetebilecekken yetmez. Tek amaçları vardır, yeniden, yeniden ve yeniden oynamak. Parkın yemyeşil kır bahçesinde sadece ölmüş oyuncuların ruhları dolaşır ve bir de benim gibi oyuna katılmak istemeyenler vardır ki sayıları çok azdır. Düşünün, bir oyun parkında oyuna katılmayan biriyle karşılaşmak isteyen için çok zordur arkadaş bulmak. Oysa benim gibi bir arkadaşla yeni bir oyun kurmak mümkün olabilir ama yalnız Tanrı'nın bildiği tesadüflerden ibaret olan hayat bir türlü vermez beklediğini. Şans yaver gitmez işte, ne diyeyim. Hele ki çok istiyorsan, ha babam debelen dur. Felek bizzat kendisi oyun bahçesinin kahpe sahibi çıksa ortaya böyle görünmez olmasa, belki onunla dostluk kurar, herhangi yeni, kimsenin bilmediği bir oyuna ortak eder, oynayabilirim belki ama görünmez ki. En iyisi bir ulu ağacın dibine oturmak ve umudu nadasa bırakıp beklentisiz görünmek. Böylece belki felek sıkılır, değiştirir de fikrini oynar benimle. Aslında acımıyor da değilim kendisine. Kurduğu düzeneklerden her biri özenle seçilmiş, yerlerine yerleştirilmiş ve hırslarını, ilkel benliklerini, tüm günahları toplayıp eteklerine insanoğlu çıka gelmiş, işgal etmiş eğlencelik alanı. Bir hırgür, bir çekişme, amansız bir cebelleşme. Tuttuğu zinciri bırakmayan, çarpışan arabayı çarpan, çarpan, parçalanmadıkça yine çarpan, salıncağın başını döndüren, dönme dolabın midesini bulandıran, zincirleri sinirlendirip zangır zangır titreten, hep devam etmek isteyen oyuncular. Ne kadar yalnızım bu bahçede. Biri gelse, bir arkadaş, yeni bir oyun kursak, oynasak. Biri vardı sahi, kimdi? Telefon defterimi tarama zamanı geldi. Ama önce şu ulu ağacı bulmalı ve azıcık sarılmalı. Ölmeden önce mezarımın başına bir ağaç dikeceğine söz vermesi gerek herhangi birinin. Eve gidip, yıkanıp, paklanıp dinleneceğim. Hayır, katiyen ölüme yatmak niyetinde değilim. Aksine, bugüne kadar kaçtığım her türlü sosyal faaliyetten faydalanmak niyetindeyim. Bakalım neler kaçırmışım. Birkaç eski arkadaşı görerek başlayacağım keşfe. Bu akşamdı değil mi o adını hatırlayamadığım çocuğun evindeki parti? Mecnun'un karşısındaki bina, numara 17. Artık benim bir şey beklediğim yok hayattan. Esas hayat benden ne bekliyor, bunu bir öğrenmeli. Gittim. Gerçekten gece tuhaf geçti. Anlatsam mı gerçekleri? Yalanları örtmeye çalışan ama yeterli olmayan gerçeklerden söz etmek neye yarar ki? En iyisi yalanlarla avunmak. Yepyeni biriyle tanıştım. Aşkın adını ağzına almaya korkan biri. Çok yaralı, belli. Kalbi delik, delik deşik, zamanı geçkin, sırasını sağmış, avarelik de yapmış, çalışmanın yanı sıra ama iş bulsaymış avarelik yapmazmış. Akıllıymış, kalbi delik söylemiştim. Bir özelliği de bu. Öyle delik kalple dolaşıyor. Bir şey de olmuyor. Sadece dikkat etmesi gerekmiş biraz. Neye mi? Bir şeylere işte, bazı şeylere. Çok fazla yorulmayacak, koşmayacak, kavgaya dalmayacak falan. Ama sinirli de, sinirceli, gamzesi var. Hayatım boyunca ilgi duyduğum tüm erkeklerin gamzeli olduğunu bu gece fark ettim. Bu yeni adam, Sami, dinlemediğim bir şeyler anlatırken aklımda bir sevgili listesi yaptım. 80 kuşağı, sağlam bir rockçı için utanç verici bir skor, kısacık bir liste, sadece 7 kişi. 7'si de gamzeli. Bir ara mutfağa gidip en eski kız arkadaşıma bunu söyledim. Güldü ve bana, bir de utanmadan erkeklerden söz ediyorsun bana. Akıl vermeye çalışıyorsun. Yıkıl karşımdan dedi. İyice bir güldük, eğlendik. Mutfaktan çıkarken de Sami'yi bu gece götür. Bekle bekle nereye kadar? Bu gece sekizlemezsen yarın gözüme görünme diye ikaz etti. Herif benden çok hoşlanmışmış. Yanına oturdum Sami'nin. Kas katı gülümsemesinin dudağından yanağına uzayan yolunda soğuk rüzgarlar esiyor. Bu bana biraz ilginç geliyor. Buz gibi bakışlar ve sade bir konuşma biçimiyle aşkı kaybettiğinden söz ediyor. Neyin aşk olup olmadığını artık anlayamadığını anlatıyor. Gecenin etkisi hepimizin üzerinde. Çift kağıtlı sigaralar dönüyor ama biz es geçiyoruz. Sami'nin kalbi delik, benimse kafam ezelden kırık. Şaka bir yana tükettim o mevzu, sıkıldım, bıraktım. Bir süre sonra sar yapıştır, iç karıştır muhabbeti eziyete dönüştü. Üstelik o kadar kolay ulaşılır oldu ki malzemelere ve dolayısıyla o kadar ucuzladı ki. Hem de her bakımdan kaliteleri düştü, içerikleri değişti. Zevk bu kadar ucuz olmamalı, bu kadar kolay ulaşılmamalı. Bağımlılıktan söz etmiyorum, yamyamlıktan söz ediyorum. Duman altı olmuştuk bu arada. Biraz daha yakınlaşmıştık sanki. Daha iyi anlar gibiydik birbirimizi. Gamzeli adamın soğuk gülümsemesi üzerinde esen sert rüzgarlarda bir şeyler anlattıkça tatlı bir serinliğe, oradan ılık bir esintiye dönüşüyor. Çocuklar oyun oynarken kurarlar kişiliklerini. Seçtikleri oyunlarda gizlidir gelecekleri, adımları, idealleri, yolları, kararları, karakterleri, fikirleri, hisleri, insan, hayvan ve eşya ile ilişkileri. Çocukken hiç kovboy olmadım ben diyor, hep apaçiydim. Apaçiymiş, ben de öyleydim. Yetimhanede büyümüş. Sustum. Ben de öyle diyemedim. Diyebilsem tüm diğer gerçekleri de sıralamam gerekecekti. Kanser olduğumu, kısır olduğumu, piç olduğumu. Bu güzel geceyi berbat etmeye gerek yok. Hem bana bir şey sormuyordu zaten. Sadece anlatmak istiyordu. Ben de dinledim sadece. Apaçiymiş ve misketlerini dağıtırmış. Yalancı apaçi. Yetimhanede misket ne arasın? Geldiği gibi yok olurdu hepsi. Hazineydi oyuncaklar, hazine. Bir misketle birkaç dakika geçirebilmek için yemekte ne zaman çıkacağını bilmediğim pastamı satmıştım bir keresinde. Neyse, anlat Gamze'ne kurban, anlat ve ufak at. Kazanmak hiç umurunda olmamış. Bak bu akla yakın, çok iyi anlarım bu duyguyu. Oyunlarda kaybetmek için oynanır dediğinde ise dona kalıyorum. Bu zavallı, bitik, yerin dibine iten ve herkesin kıçıyla güldüğü düşünce benim de düşüncem. İlk defa bu konuda benim gibi düşünen birine rastlıyorum. Atlayıp üstüne öpsem mi acaba? Oturduğum yerde otursam daha iyi olur sanırım. Çünkü gecenin sonu yaklaştı. Biz de birazdan aynı buluttan dökülen ve her biri farklı bir noktaya düşen yağmur damlaları gibi döküleceğiz yollara. Aman aman, aman dikkat. Yağmur da yağıyor iyice. Kaymayalım dikkat. Bu havada yollar sakat. Gitmek istediğimi anlayınca beni eve bırakmayı teklif etti. Melda da duydu bunu. Bana göz kırptı, kikir dedi. Ardından adını hala hatırlayamadığım Joy, bu onun takma ismi. Durun ya, nereye bu saatte? Daha size mis gibi bir sürprizim var dedi. Bir an durduk. Ben hemen anladım tabii hikayeyi. İsmini hatırlayamıyorsam da cismi, tüm davranış biçimleri ve cümlelerinin ardından gelecek yeni sürprizleri az çok tahmin edebiliyorum. İlk gençliğimizin en deli zamanından beri Joy var ve evi. Sıklıkla değişen evleri. Çok zengin bir ailenin çocuğu olduğu her halinden belli. Ama ortada ne ana var ne baba. Hep biraz acımışımdır ben buna. Ama iyi biri değil bence. Hiç kimsenin başına hak ettiğinden fazlası gelmezse de bazen kader garip sınavlara sokar insanı ve yanlış kişilerle karşılaştırıp gücünü tartar. Kendi yoluna giden kazanır, şeytana uyan kaybetmez ama labirente benzer bir patikada bulur kendini. Tam da düşündüğüm gibi yeni bir malzeme çıkardı Zula'dan. Melda hemen atladı ve çekmecenin gizli bölmesinden çıkarttığı pimpon topu büyüklüğünde ama eğri büğrü kalkersi mat beyaz bir taşa benzeyen sıkkımı kaptı Joy'un elinden. Ne lan bu? Joy, Melda'nın sincap hızındaki reflekslerine daima sinir olmuştur. Bense onun uyuşturucuya meyline. Joy'un da bu eğilimi olan herkesi ama herkesi kullanmasına feci gıcığım. Esso'yu eroine başlatan da buydu. Sonra ne oldu? Kız bir köşede ölü bulundu. Kendisi sıyırdı paçayı. Taşa benzeyen nesneyi Melda'nın elinden kaptım. Ne de olsa ayıktım. Joy elini uzattı. İnadım tuttu. Geri çektim nesneyi. Ne sahiden bu? Verdi anlatayım. Anlat da vereyim. Bu arada elimde tuttuğum şeyi inceleyip anlamaya çalışıyordum. Sıkma fazla, ufalanacak ya. Of ya, versene kızım şunu. Uzatma. Bak çok uzattın ama. Sami'ye azıcık yaklaşmıştım. Elimdeki dalgaya baktım. Burnuma doğru götürürken sadece dudaklarını oynatarak şöyle dediğini gördüm. Koklama. Joy odanın içinde fırıldak gibi dönüyordu. İçim sıkılmıştı sıkılmasına ama merakım azalmamıştı. Al hadi al dedim, bu kez uzattım. Tam atladığı anda geri çektim yeniden elimi. Hava iyice gerginleşti. Biraz utandım ve tamam, şaka yaptım, vereceğim. Vereceğim ama bir şartla. Şartımı söylemedim, sormadı da. Anladığını sandı. Avucuna alır almaz nadide bir bitkiyi kırıp incitmekten korkarcasına nazikleşti ve arkeolojik bir bulguyu öğrencilerine tanıtan bir profesör gibi hepimizin tek tek görebileceği şekilde göstererek ondan bahsetmeye koyuldu. Hava mı atıyor, bizi mi yiyor, satışta mı anlamadım ama ilgilendim anlattıklarıyla. Esas aklımdan geçen Sami ile birlikte çıkıp gitmek de olsa Melda'yı orada bırakmaya gönlüm razı olmuyordu. Babasını 3 ay önce kaybetti ve her ne kadar gizlemeyi başarıyorsa da ben onun duygusal açıdan epeyce zayıf olduğunu biliyorum ve onu çok seviyorum. Yetimhaneden ayrıldıktan sonra yaşlı bir Ermeni kadının bakıcılığını yapmaya başladığımda Melda ile tanışmıştım. Daha 18 yaşındaydık, arkadaş olduk. Melda'nın annesi Madame Marie'nin komşusuydu. Çok iyi dosttular. Bu yalnız kadının beni evlatlık edinmesini, üniversiteye gitmemi ona borçluyum. Arkadaşlıklar insanın hayatını şekillendirir ve bir ailenin biricik kızı olan Melda'nın ne yazık ki yanlış arkadaş seçmekte üstüne yoktur. Yaşadığım sürece onu kollayacağımı daha o zaman anlamıştım ve bundan hiç yılmadım, yılmam da. Joy, ahşap sehpanın baş köşesine kuruldu. Çekmecelerden birini açıp bıçak koleksiyonuyla hava atmayı ihmal etmeden bir ustura çıkarttı ve o yamuk topun bir ucundan mercimek kadar bir parça kesip parmaklarının arasında tutarak havaya kaldırdı. Sonra kendisi de ayağa kalkarken, "Arkadaşlar, bu geceki sürprizimin adı taş," dedi. "Metamfetamin, efedrin, ne derseniz deyin. Krank mili motosiklet için ne demekse bizim için de taş o demek. Minicik bir parçası bile çok ama çok kıymetli." Malını öven işportacı gibi salonda tur atarken büyük parça taşı ve onun bir kırıntısı kadar olan küçük parçacığı bize izlettiriyordu. Sözleri bitince bir şarkı söyleyerek mutfağa doğru gitti. Onu beklerken Melda bana, "İbne mi olmuş bu herif?" diye sordu. "Nereden çıkartıyorsun?" dedim. "Ayol, görmedin mi? Kırıtıp duruyor. Sen de çok safsın." "Esas sensin saf olan. Bana bak Melda, o boka elini sürersen yeminle annene söylerim. Bu ibne senin miras hikayeni duymuştur, aklını almaya çalışıyor. Aman diyeyim ha." "Git be kızım, manyaksam o kadar da değilim. İspatlasana bana." Joy elinde boş bir pet şişe ve biraz da alüminyum kağıt ile geldi. Bıçak çekmecesinden başka bir tane seçip şişede bir delik açtı. Şişenin kapaksız ağzına alüminyum kağıdı yerleştirdi, ortasını hafifçe çukurlaştırdı ve taş dediği boku oraya koydu. Çenemi tutamadım ve "Oğlum, bu kadar az kullanılıyorsa sende ne bok yemeği eşek kadar var? Satıyor musun yoksa?" diye sordum. "Neden olmasın? Tadına bir defa baktın mı ne demek istediğimi anlayacaksın." "Ne dedin ki?" "Taş dedim, taş. Yeni keşfi babamın. Kristalize kokain. Daha etkili hem de daha ucuz. Öyle bir kafası var ki anlatılmaz yaşanır. Birazdan film kopacak diyorum. Daha ne diyeyim ya, birazdan." Kalbim hızla çarpmaya, ellerim titremeye başladı. Bu pis herif azıcık temiz bir herif olsaydı diye hayıflandım. Asla içmeyecektim ama merak ediyordum. Kızıyordum yine, istemediğim bir durumun içinde bulmuştum kendimi. Sami'ye baktım, sessizce izliyordu. Joy mutfağa gittiğinde ben Melda ile konuşurken bir mesaj yazdı birine ve içimde tuhaf bir şüphe uyandı. Bir sevgilisi vardı belki, belki bir karısı, bana ne? Sanki olmasa ne olacak, evlenip çoluk çocuğa karışacak halimiz yok ya. Ben müsait bir zamanda öleceğim nasıl olsa. Doğru ya, bak bunu hatırladığım iyi oldu. Bu durumda bu taş olacak naneyi denememde bir sakınca yok. Hadi be Joy, yaksana şunu, ne yapacaksan yap hadi. Duasını mı ediyorsun? Bizi oyalamasana. Çakmağı çaktı, dudaklarını şişedeki deliğe yasladı, malzemeyi ateşledi, aynı anda şişedeki havayı içine çekti. Şişe dumanla doldu. Bu kez o dumanın yarısını çekti içine ve gözleri kaymış bir şekilde tavana bakarak içinde tuttu, tuttu. Tutuklusun arkadaşım. Ne? Ne? Seslere karışan kapı zili ve Joy'un öksürük krizi arasında Sami'nin ayağa kalkışını, onu karga tulumba yere yatırışını, Melda'ya git kapıyı aç diye bağırışını, içeri giren polislerin hareket eden heykeller gibi davranışını, Sami'ye komiserim diye hitap edişlerini, Melda'nın dizimin dibine gelip korkuyla sığınışını, her şeyi, bakmayı sürdürdüğüm o tek noktadan gözlerimi ayırmadan fark ettim. Joy'u apar topar götürürlerken şişenin dibinden dışarı doğru çıkan dumanın son zerreleri aklıma çizilsin istiyordum. Her şey bir dakikadan daha az bir zaman içinde olup bitmişti. Polislerden biri bizi gösterip Sami'ye, "Komiserim, kadınlar," diye sordu. Sami de, "Onlar benimle, temizler," dedi. Herkes çıktı gitti, biz hariç. Ah İstanbul, ne oyunlar oynuyorsun yine bana. El çabukluğuyla uzanıp şişeyi kaptım ve kokladım. Bugüne kadar her türlü kokuyu hafızasına kazımış olan ben, ki gurmelik benim para kazandığım mesleğimdir, bunu da geçelim, aşırı hassas burnumun, aşırı hassas beş duyumun o ana kadar ki üniversite yıllarımda kimya laboratuvarı sorumlusuydum, öyle bir kokuyu ne anlatabilirim ne de tarif edebilirim. Hakikaten anlatılmaz, yaşanır bir koku. İğrenç kelimesi yanında üzgün kalır. Uzay kokusu belki, belki de oksijensiz bir atmosfer ancak böyle kokabilir. Tehlike kokusu, en kısa tanımı bu. Ya bir kere koklarsın ve tehlikenin boyutunu kavrar uzarsın ya da sen bitene kadar ona ihtiyaç duyarsın. Nasıl kokuyordu diye sordu Sami. Yoktu koku moku, uçmuş gitmiş diye cevap verdim. İster misin peki? Beni mi sanıyorsun aklınca? Sakın yapma. Kuru gürültüye pabuç bırakmam ben. Kalbimi kırma çünkü ben de senin kalbini kırmak istemem. Peki ne istersin sen? Ben ölünce mezarımın başına ağaç dikecek bir arkadaş isterim. Ben o zaman yaşıyor olursam seve seve yaparım. Olursun, olursun merak etme. Melda sessizce yanımda yürüyordu, koluma girdi ve şöyle konuştu. Kızım şimdi gerçekten polis mi bu herif? Hani kalbi delikti? Sen en iyisi bunu bu gece götürme. Benim aklım sende kalır şimdi. Bu bizi bize bıraksın, sen de bizde kal bu gece. Melda ve annesinin birlikte yaşadığı eve geldik. Ayrılırken bir kalem çıkardı, elimi tuttu ve üstüne bir telefon numarası yazdı. Aramak için ölmeyi bekleme sakın. Hemen yarın sabah sarayda kahvaltı yapalım. Belki çok zamanımız yoktur, vakit kaybetmemiş oluruz. Hem senin şu ağaç işini konuşuruz, emmi yavrum. Tamam, peki. Gitti. Ölene kadar yaşayabileceğim harika bir aşkın eşiğinde olduğumu biliyordum. Hem de aşk şehrinin göbeğinde. Tanrı'ya, hayata, geceye, İstanbul'a şükranla, minnetle doldum. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 41.